Bir Aile Meselesi'nden herkese merhaba. Sana da merhaba Serdar.
Merhaba Zeynep.
Yeni yıla birkaç gün kaldı ve bir yıla nasıl geçirdik onu bir değerlendirelim ve hayatı değiştirmeye eğer öyle bir niyetimiz varsa, hayatımıza yenilikler katmak istiyorsak, bazı özellikleri değiştirmek istiyorsak, hayat akışım farklı mı gitse diyorsak, nereden başlamalı hayatı değiştirmeye onu konuşacağız. Hem bir geçmiş yılın 2024'ün değerlendirmesini nasıl yapalım? 2025'e nasıl girelim? Ne tür kararlar alalım? Hedefleri nasıl belirleyelim? Nasıl değiştirelim bu hayatı? Senin için nasıldı 2024?
Çabuk geçti 2024 benim için. Çok bir rutin içinde geçti, çalışarak geçti. Ama yaptığımız işin serpilmesi, gelişmesi, güçlenmesi, insanlara ulaşması, oradan geri bildirimler almak, sokakta birilerinin bizimle fotoğraf çektirmeye başlaması çok hoşuma gitti. Çok çok umutlu bitiriyorum 2024'ü. Çünkü şu an yaptığımız işin olduğumuz noktası çok gebe. Her şey olabilir yani. Çok daha büyük projelere gebe, çok daha çok fazla insana ulaşmaya gebe. Ümit var bitiriyorum 2024'ü. Heyecanlı bitiriyorum ben.
Sanki çiçek bir sürü tomurcuk vermiş de önümüzdeki senede pat pat pat pat hepsi açacakmış gibi, değil mi? Sen anlatıyorsun.
Şey çok hoşuma gidiyor. Mesela biri annesine göndermiş. Annesi bulunduğu köyde, kasabada oradaki kadınları toplamış. Köylü teyzeleri toplamış. Onlara dinletmiş. Bakın siz de dinleyin bunu diye. Ya da işte bir anne anlatıyor. Çocuğuma gönderdim diyor. Ya da bir çocuk diyor ki kardeşime gönderdim. Böyle birilerine ulaşmış ve dokunmuş olmak çok beni... Ne derler, gönendiriyor.
Evet.
Çok çok hoşuma.
Ya da arkadaşlar bir araya geliyorlar, o haftanın konusunu konuşuyorlar kendi aralarında.
Kendi aralarında.
Evet, yani bizim sohbetten yola çıkarak konuşuyorlar. Evet. Aslında bir kendi içinde büyüyor ve yaygınlaşıyor, değil mi?
Bir topluluk olma hedefimiz vardı. Orada insanlar birbirlerine de iyi gelmeye başladılar. Yorumlar yapıyorlar, birbirlerine destek eli uzatıyorlar. O yüzden 2024 için herhalde benim için en önemli şey buydu yani.
2024 benim için de öyle üretken bir yıldı. 2024'e girerken de program çekmiştik yani hedefler, neleri değiştireceğiz diye. O zaman şey demiştim, 2024 için daha böyle fiziksel sağlığıma odaklanacağım bir yıl olsun. Hani spor ve sağlıklı beslenme diye. Onları da yaptım. Büyük oranda yaptım. Aha. Tabii sağlık sıkıntısı atlatıldı, geçti. O da iyi oldu aslında, hayatı gözden geçirme adına nasıl devam etsin bundan sonra, neyi hayatıma ekleyeyim, neyi çıkarayım, bunu görme adına da iyi bir deneyim de olmuş oldu. Dediğin gibi bu yaptığımız çalışmalarda karşılık bulmaya başladı. 2024 de benim için böyle üretkenlik, neşe gibi tanımlayabilirim. Keyifli, güzeldi yani.
Zeynep, bu senin iyimserliğin mi? Ciddi bir ameliyat geçirdin. Onu hemen geçtin ama genel olarak olumlu bir yorum yaptın. Güzeldi, olumluydu diye.
Evet.
Bu iyimserlik mi, görmezden gelme mi?
İyimserlik diye düşünüyorum. Yani gerçekçi bir iyimserlik gibi. Çünkü hani o sağlık sorunu Ekim ayında yaşadım. Ama işte 12 ay var. O 11 ayda çok da bir sürü de iyi şey de oldu. Bir de bir zorlanmayı... Tabii şey rahatlığıyla konuşuyorum. Sonuçta iyi olduğum için daha da rahat belki konuşuyorum. Sonunda sağlıklı bir noktaya geldiğim için. Ama bir tarafıyla da hani ondan da çıkarımlar olunca, bir deneyime dönünce zihin de sanıyorum o zorlantıya takılıp kalmıyor. Çünkü ondan öğrendiklerim, onun kattıkları, o yaşam deneyimi kattıklarını da görünce hayatın bir parçası oluveriyor. Ama o deneyimlere hani sadece negatif duyguyla kalsaydı belki o 2024'te belirgin bir çıkıntı gibi kalabilirdi ve benim zihnim de oraya takılabilirdi.
Takılı kalabilirdi.
Yani. Evet.
Ne kadar dengeli bir yaklaşımın var ya. Ve de gerçekçi, yani o sahiciliğini de biliyorum.
Evet.
Öyle bir kopuk, bağlamdan kopmuş bir değerlendirme de değil aslında.
Değil, evet değil. Aslında ben de konuşurken böyle baktığımı, kendi konuşurken de fark ediyorum. Hem tabii şükrederek bakmanın da bir etkisi var. Çok şükür oldu, geldi, geçti. Ama öğrettiği de bir sürü şey var. Bakış açısı, kazandırdığı bakış açısı var. O yüzden keşke olmasaydı ya dediğim de bir şey de değil yani.
Ben herhalde bu yıl şeyi değiştirmeyi isterim. Önümüzdeki yıl. Çok çabuk geriliyorum ya. Çabuk kaygılanıyorum. Çabuk telaşa düşüyorum. Çabuk huzursuz oluyorum. Bunu yönetmek ihtiyacı hissediyorum. Yani hemen böyle bir karnımda bir kelebekler uçuşmaya başlıyor. Bir şeyin beklediğim gibi gitmemesi beni hemen huzursuzlandırıyor. Hemen kontrol etme ihtiyacı hissediyorum. Burada bir şeye ihtiyacım var benim.
Bir önerim olabilir.
Ne?
Mesela böyle yaşadığından benim çoğu zaman haberim olmuyor.
Gerçekten mi?
Evet. Bunu söylemiyorsun bence. Hani söylemek yönetmenin başlangıcı olabilir. Başlangıcı hani olabilir. Hayatı değiştirmeye nereden başlayalım? Bunu söyleyebilirsin.
Orada ama kafamın içinde kayboluyorum Zeynep ya. Böyle bakıyorum. Kendi kafamdakilerle meşgulüm. O öyle oluyor, bu böyle oluyor. Bunu buraya yapmak lazım. Bununla şöyle konuşmam lazım. Ya çok yorgunum ben. Niye böyle yoruluyorum? Bu kadar yorulmamam lazım diye kendi kafamın içinde kayboluyorum. Böyle bir fark ettiğim şeyi söylememe çabası değil.
Tabii.
Ama orada kaybolma hali o.
Evet. Belki söyleme çabası eklenirse. Hani buna niyet edersen, hedef belirlersen. Hı-hı. Zihnimde olduğunda konuşayım gibi bir şey belki konuşmanı sağlayabilir. Aha. Ya da her akşam beraber karar verip hani sofrada bunları konuşabiliriz. Rutine döndürebiliriz.
Bunu konuşmamayı nasıl öğrendim ben acaba bilmiyorum. Evet. Hep kendi kendime böyle halletmeye çalıştım. Ama bu huzursuzluk herhalde insanı daha çok zorlayan şey bu huzursuzluk değil. Dediğin gibi konuşulabilir olsa muhtemelen daha da kolay yönetilebilir bir şey, evet, dönüşecek yani. Ama kimsenin benden haberi yok. Ben yalnızca burada çeviriyorum, çeviriyorum ve tek başıma da muhtemelen bunu yönetebilme becerimde zayıf belli ki. Yönetemiyorum yani.
Yani bunun dışa yansıyanları diyor. Mesela gergin değilsin, öfkeli değilsin, enerjinden bir şey kaybetmiyorsun. Hani diğeri neyin var diyecek bir şeyi de yok. Verdiğim bir ipucu da yok. Gayet aynı görünüyorsun.
Araba sürerken hep şöyle kalbimi okşuyorum. Tamam, tamam, gerilme, takılma, huzursuz olma diye kalbimi sevmeye çalışıyorum. Yani öyle bir işler yolunda deme ihtiyacı hissediyorum. Sanıyorum o biraz şeyle ilişkili ya. Böyle benim dikkat problemimden de kaynaklı.
Evet.
Çok şeye odaklanmak zorunda kalıyorum ya. Bu yoğun, yüksek işlev hali, sürekli bir şeyler yapmak, okumak, yazmak, çekmek, paylaşmak, yorum yapmak, sosyal medyayı takip etmek, danışmalara devam etmek, eğitimler vermeye çalışmak sanıyorum benim için çok yorucu. Herhalde evet, buldum şimdi konuşurken. 2025'te daha sakin, daha az yorulduğum, daha iyi programlanmış bir yıla ihtiyacım var. Enerjim sanıyorum yaptığım işlere yetmiyor. Yoğunluk artınca bende duygusal dalgalanmalar başlıyor.
Ama sanki burada senin enerjin yetmiyormuş gibi de bir insanüstü çalışma durumu var yani.
Var var.
Evet, o var. Fazlalık var. O fazlalıkları var. Atmamız lazım biraz.
Evet. O da herhalde o içimdeki talepkar ses. Hadi, hadi diyen bir ses. Yani yapılacak bir şeyler var. Daha iyiye, daha uzağa, daha çoka böyle bir talepkar sesim var. İkinci hedefim de o. Belki de birinci hedef bu olmalıdır. O talepkar sesimi dizginlemek.
Hı hı. Şimdi durmak zamanı değil. Ara vermeyelim, mola vermeyelim. Şimdi gitmemiz lazım, yapmamız lazım. Yani dışa da yönelik de söylediğin şeylerdi bunlar. Evet.
Evet, evet, evet, tamam. Evet. Sende ne var?
Bende yani yolda da bugün konuştuk seninle ya. Hayatı yine aslında biraz yavaşlatırken biraz yapmak istediğim şeyleri zaman ayırmak. Yani, bu dengeyi iyi sağlayarak. Biraz ben de çok çalıştığımızı düşünüyorum. Hı-hı. Çok parçalı ve çok çalıştığımızı düşünüyorum. O parça sayısını azaltmak ve işte kuş gözlemciliğine başlamak. Doğa yürüyüşleri ve kuş gözlemi.
Ben de edebiyatı çok özlüyorum. Hı-hı. Dün akşam kitaplarıma baktım, işte bir şeyler arıyordum. O kadar şey, böyle hasret hissettim ki kitaplarıma karşı. Orada sanki bana bakıyorlar ya, neredesin sen ya?
Evet.
Neredesin sen diyorlar ve biliyor musun, o talepkar tarafım edebiyat okumama da engel oluyor. Hmm. Tam böyle elime bir roman, bir öykü alacağım. Platonovlar var, ne zamandır böyle tekrar okumayı istedim. Çok severim Andrei Platonov. Çok da tavsiye ederim. Çehov mesela çok severim. Tekrar tekrar okumak isterim Çehov. Hep bir tarafım diyor ki ya, alan oku, içerik oku, kayıtlarda kullanabileceğin bilgiler oku. Böyle 2025'te belki hiç böyle huzursuz edilmeden, huzursuz olmadan edebiyat okumak başka bir hedefim olabilir benim.
Evet. O zaman hayatı değiştirmeye bir konuşarak başlayın. Konuştuk, hedefler oluşturabildik değil mi? Biriyle konuşun, birileriyle o zaman konuşun. Ne üzerine, neyi farklılaştırmak istediğimizi. Çünkü konuştukça katman katman açılıyor ve daha derinleri görme şansımız oluyor. Sonra yapmak istediklerimizi o zaman hedefe döndüreceğiz. Yapmayı deneyeceğiz yani.
Bir de ben arkadaş sohbeti çok özledim. Çok yalnızlaştık. Hı hı. Biraz da işin gereği, biraz da işin doğası, biraz da benim yukarıdan bakışım sebebiyle yani uğraşamam bunlarla diye şeyi özledim geçen, böyle birileriyle oturup kendimizle dalga geçmeyi mesela çok özledim. Benim en büyük şanssızlıklarımdan biri de herhalde eşimin en iyi arkadaşım olması. Bir insanın en iyi arkadaşı eşi olunca başka birine ihtiyaç duymuyor. Tam ev çok mutlu da ya bunu Zeynep'le hallederiz diyorum. Ama biraz da ihtiyaç var.
Var tabii. Sen... Bunu duymak çok güzel. Yani 2025 sana iyi gelecek. Yavaşlamayı ve işte arkadaşlığı duymak çok güzel.
Öyle mi? O, sana iyi gelen kısmı bunları duymak mı? Eşimin en iyi arkadaşım olması kısmı mı?
Ha, eşin iyi arkadaş, onu biliyorum. Sen de benim için öylesin.
Aha.
Ama hani daha önce mesele yapmadığın şeyleri mesele yapıp değiştirmeyi istemen.
Bunlar senin çok duyduğun şeyler değil.
Değil, evet. Değil.
Allah Allah. En iyi arkadaşımla bunları konuşmuyorum o zaman.
Demek ki bak, evet.
O zaman sen benim en iyi arkadaşım diye. Geldiğimiz nokta. Sen anlat biraz. 2025'te 2025 bitirirken nerede olmayı planlıyorsun? Ne konuşmayı, ne yaşamış olmayı?
Daha çok insana katkı getirmiş olmayı iş açısından. Ve de biraz daha böyle hayatın o tatlı kısmına, esnek kısmına, sıkışmamış zamanlara biraz daha fazla zaman ayırmış olmayı istiyorum.
Yani. Mesela neler başarmış olmak istersin?
Yok öyle bir şey.
Yok mu?
Yok, evet. Yok artık. Başaracağımızı başardık yani daha. Geçen sene de yoktu. Geçen sene de fiziksel sağlık demiştim. Onu başarayım, bunu başarayım gibi bir şeyim yok. Benim o çocuk kitaplarını yapmaktı.
Hedefim.
Onu yaptım. Tamam. Zaten akademik çalışmaları da tamam yaptım. Şimdi de daha çok insana ulaşıyoruz. Hani bunların, geçen sene de bunu söylemiştim. Yaptığım şeylerin biraz tekrarı. Hani şimdi bir kitap çalışması içindeyiz. Onu da tamamlarsak. Yani şunu da başarayım gibi bir şeyim yok.
Zeynep, seninle konuşurken fark ediyorum ki benim bir hedefsizlik korkum var. Sanki hedef olmazsa, gidilecek bir yer, bir menzil olmazsa şey, boşluğa düşermişim gibi hissettim. Şimdi konuşurken fark ediyorum,
evet,
bunları.
Yani. Yine o talepkar taraftan geliyor olabilir.
Değil mi?
Hedefin olsun gibi bir talepkar taraftan. Yani daha çok neşe katabilirim hayatıma. Bu da olabilir. Hani hedef olarak daha neşeli şeyler içerisinde olmayı. Ama bunda işte iş dışı esnek zamanlar bu bütün hepsini çözüyor. Bir tarafıyla. Yani şimdi hayatı da hem 2025 ile hem de hayatı nasıl değiştirelim, nereden başlayalım sorusu da biraz kaç yaşlarında olduğumuzla ilgili oluyor. Öyle. Yani 20'li yaşlardaysak 20'li yaşlarda bir dinleyici daha başka şeylerle ilgilenirken, 30'lu yaşlarda hani üretkenlik, verimlilik oluyor. 20'li yaşlarda biraz biriktirme, öğrenme. Hedef olabilir. Yani çıkınları doldurmak için. Kendine katma için. 30'larda, 30'ların başlarında bu devam ediyor. 40'lara doğru artık bunlar biraz üretime dönüyor. 40 yaşlarında dinleyenler artık biriktirdiklerini işte paylaşmaya, aktarmaya, bu torun çocuklara da olur. Hani illa bir işle olması gerekmez. Ve de aslında bu kendi özlerini hayata geçirecek hobiler olabilir, iş alanları olabilir. Bu böyle bir aktarmaya dönüştürme. O yüzden hani hayatı değiştirmeye hangi yaşlardayım, bu yaşlarda neye ihtiyacım var genel olarak? Mesela 20'li yaşlarında birisi çok sakin bir hayata geçmek istiyorum gibi bir hedef çok olmayabilir yani. O yüzden bu içinde bulunduğumuz gelişimsel özellikler açısından da bakmak lazım. Hem de bireysel olarak bunun adını koymak önce.
Niye acaba böyle milatlara ihtiyaç duyuyoruz Zeynep? Yeni yıla gelince niye böyle bir muhasebe ihtiyacı duyuyoruz? Ya da başlangıç yapmak için bir yeni yıldan sonra şunu yapacağım diyoruz.
Ya zihnimiz de hedef odaklı ya, böyle bir açma kapama istiyor. Yani bir sistem istiyor. Zihin zaten sistematik işliyor. Çekmeceleri var, bölümleri var. İşte bu yeni yıllarda bunlara bahane, doğum günleri, yeni yıllar. Bunlara bahane olmuş oluyor.
Peki gerçekten bir şey değiştirmemiz gerekiyor mu? Hayat böyle bir şey mi? Sürekli düzelterek, değiştirerek, açarak, kapatarak böyle mi ilerlemek gerekir? Gelişim bu mudur? Olgunlaşmak, kendini bulmak bu mudur?
Yani değişim oluyor çünkü yaşam koşulları değişiyor, bizim beklentilerimiz değişiyor. Hayatın kendisi değişim içerisinde olduğu için biz de o esneklikte olacağız ki katı olduğumuz gibi kaldığımızda bu akan hayatın değişkenliğine uyum sağlamamız zor olmuş oluyor. Evet, bir değişim. Ama hep değişmeliyim, her yıl değişmeliyim gibi böyle bizi eleştiren ve talepkar bir sesten değil tabii ki. Sağlıklı bir durumdan, bir kendini gözden geçirme. Nasıl biriyim, nasıl bir hayatın içindeyim, hangi özelliklerimin biraz törpülenmeye, biraz değişmeye ihtiyacı var. Çünkü bu benim, hangi özelliklerim hayatımı zorlaştırıyor, hangileri kalsın daha da çoğaltılsın, hangileri iyi işe yarıyor. Nasıl bir hayatın içinde olmak istiyorum? Yani insanın kendi iş dünyasına ve hayatına dair bakıp sorgulaması şart. Sorgulayıp hedefler oluşturması şart. Çünkü birisi bizi bir hayattan alıp öbür hayata koymuyor ki.
Kendinle bağ içinde olmak demek bu değil mi? Kendinle arkadaş olmak, kendinle barış içinde olmak, kendinle huzur içinde olmak. O yüzden herhalde biraz kendimize kafa yormamız gerekiyor.
Evet.
Bana iyi gelen ne, iyi gelmeyen ne, neye ihtiyacım var? Yoksa kendimize yabancı, bir başkasının bedeni içinde yaşıyormuş gibi gidiyoruz yani.
Evet, evet.
Bu sorgulamalar herhalde bunu da sağlıyor.
Kendi hayatımızın sorumluluğunu almayı sağlıyor. Anladım. Yani hani hayatımızın karakteriyiz, başrol oyuncusuyuz. Dolayısıyla da o zaman hayata bakıp düşünme sorumluluğu da bize ait. Filmlerde, dizilerde karakterler bir şeyler oluveriyorlar. Kendiliğinden oluveriyorlar ama hayatın içinde
öyle olmuyor.
Öyle olmuyor.
Biraz çabalamak gerekiyor.
Gerekiyor. Düşünmek gerekiyor, evet.
Yoksa adını koymak
hayatın gerekiyor. Hayatın akışında sürüklendin, kayboldun, çocuklar büyüdü, kaldın, 50 yaşına geldin. Gerçekten o sürüklenmeyi hissediyor kişi. Yuvarlandık, gittik, geldik, bu noktaya geldik.
Bir dışarıdan bakış bu değil mi? Ne yapıyorum ben ya? Ne yaşıyorum? Nereye gidiyorum? Gitmek istediğim yer mi burası? Olmak istediğim yer mi? Beraber olmak istediğim insanlar bunlar mı?
Evet.
Konuşmak istediğim konular bunlar mı diye bir soru sorma hali.
Evet. Ya hayatımız üzerindeki etki gücümüzü fark etmemiz lazım. Her şey bizim kontrolümüzde değil. Koşullarımız, her koşulumuzu kontrol edemiyoruz elbette. Ama etki gösterebildiğimiz alanlar da çok fazla. Sen değişimi nasıl yaşadın? Ya da değişme kararı, hani nereden başlamalı dediğinde senin yolların neler oluyor?
Genel olarak mı, bu yıla özgü mü söylüyorsun?
Genel sormuştum ama.
Genel olarak. Ya dürüst olayım, ben çok uzun seneler kendimden hiç memnun değildim. Hep bir iç sesim vardı. Benden memnun olmayan, beni yetersiz bulan, beni ya Serdar seni tanıyoruz ne yapar eder gene sonunu kötü bitirirsin diyen bir tarafım hep vardı. Hala da bir yerde fısıldıyor bana, duyuyorum. Değişim deyince herhalde bu sesin sustuğu huzurlu bir hayatın peşinde koşmak. Bunun böyle olmadığını, aslında benim iyi de bitirdiğimi göstermek istediğim bir hayatım oldu. Değişim herhalde artık bu çabadan artık kurtulmak isterim. Eğer değişim benim için şeyse, ya da daha az kaygılı biri olmak isterim, ya da biraz daha akışa bırakan, biraz daha esnek, daha oluruna giden, ya tamam diyeceğim bir taraf. Bunu kısmen yapıyorum.
Yapıyorsun, evet.
Ama değişim deyince benim aklıma gelen şey hep o oluyor. Biraz daha huzur hali. Biraz daha huzur. Daha zor öfkelenen, öfkeyi hayatına biraz daha azaltan, biraz daha az telaşlı, telaşa düşen biri olmak. Çocuklarıyla biraz daha konuşurken daha az konuşan, daha çok dinleyen, daha az tavsiye veren, aa diyen, şaşırarak dinlemeye devam eden, Çocukların şakalarına gülen, yaptığı yanlışlara hemen müdahale etme ihtiyacı duymayan, seninle ilişkide de biraz daha böyle hemen böyle çözüm bulan değil de ya öyle mi olmuş diye biraz dinlemeye devam eden, biri olma isterim derişim deyince bunlar geliyor aklıma. Bilmiyorum nasıl görünüyor karşıdan ama.
Evet. Benzer şey çerçevede. Biraz dur düşün. Hani biraz sakinle diyorsun
biraz
kendine.
Sakin,
biraz
daha az
yavaşla.
konuş. Evet. Biraz daha gül. Biraz daha az çözüm odaklı ol. Biraz daha çok, biraz daha dinle. Hemen konuşma, hemen çözüme atlama. Hemen birilerinin hayatını kolaylaştırmaya çalışma. Bir dur yani. Bırak onlara da bir alan aç. Onlara da yer aç. Herhalde böyle. Böyle olursa mesela benim 40 yaşımda artık önümüzdeki yıl 50 yaşımı bitirmiş
evet,
olacağım.
Evet, doğru.
50'lerin başındayım şimdi. 60'a
Evet.
doğru gidiyorum.
Aa.
Bunu yapılandırmak. Mesela biliyor musun benim idollerimden biri hiç tanımadığım bir adam. Bir çok sevdiğim genç bir doktor danışanım dedi ki turnuvada maçım var abi gidiyorum. Maça nasıl dedim? Ya muhtemelen dedi böyle şey ne derler? Ne derler? Doğru kelimeyi bulamadım. Böyle bir turnuva maçı yenip geçeceğim. Niye dedim bu kadar eminsin? Rakibim dedi 70'lerindeymiş. Bu bahsettiğim danışanım da atletik genç 30'larında bir çocuk yani. Böyle iyi de antrenman yapıyor. 70'lerindeki arkadaşımız bizim
Yendi değil mi?
30'lardakini paralamış.
Ya.
77 yaşındaymış hatta yani doğru hatırlıyorsam. Mesela yeni idolüm o. Ona hazırlanmak istiyorum. 77'de 30'lardakini silkeleyen ve gönderen bir tenis oyuncusu olmak yani.
Evet.
Aklıyla, fiziksel dayanıklılığıyla,
Deneyimle birleştirilmiş.
Deneyimliyle yani. Şimdi 50'lerde buna başladım ben. Yani ne değiştireceğim? Bu az öncekilere ek olarak da 60'lara, 70'lere yönelik bir vizyon. Sağlıklı bir yaşlılık. Zihinsel bir dayanıklılık, fiziksel bir
Ben senin bu
dayanıklılık.
özelliğini düşünme yapını çok seviyorum. Bende çok yok. Sen hep böyle ileriye dönük. Hani o düşünmesi hali seni yoruyor ya. Avantajlı hallerinden bir tanesi de bu ama. Mesela yaşlılıkta nasıl olur falan benim çok düşündüğüm şeyler değil. Senin sayende düşünüyorum. Böyle bir vizyonum var yani ileriye de bakıp.
İnsan zihni böyle çalışıyor ama bir imge koymazsan oraya. Benim o koşturan halim sağlıklı değil. Ama bu bir şekilde zihinde bir imgenin olması, zihinde nereye gideceğini bilen bir tarafın olması da gerekiyor. Bu olduğunda beden de ona göre bir şekil alıyor. Hatta bir çalışmada da izledim. Yani o geçen programda da anlatmıştım onu. Bireylere 20 yaş daha genç olduklarını düşünmeleri isteniyor ve gerçekten beden buna göre bir şekil almaya başlıyor. Zihinde bir imge olursa nereye gideceğini bilirsen oraya doğru gidiyorsun.
Evet.
Ama nereye gideceğini bilmeyen insanlar neden kaçıyorlarsa ona doğru koşuyorlar. Yerine bir şey koymazsan babam gibi olmayacağım diyorsun, annem gibi olmayacağım diyorsun. Ama fark etmeden onları tekrar ediyorsun. Çünkü olmayacağım da
Ne
onlar gibi
olacağım?
olmuyor. Ne
Tabii.
olacağımı bilmiyorsun. Ne
Evet.
olacağımı bilirsen, onu bir imge haline getirirsen hayat bir hedef haline geliyor. Gideceğin bir yeri bilerek
Yani bu
yaşıyorsun
çok
yerine.
güzel bir nokta oldu. O zaman hedef belirlerken olmak istediğimiz şey üzerinden belirleyelim.
Ama
Ne
bunu
yapmayacağımız değil.
evet, ne yapmayacağımız tamam bunu biliyoruz ama ne yapacağız? Nasıl biri olmak istiyorum? Onu zihinde bir imge olarak buraya koymak gerekiyor ki beden ona göre bir hazırlık yapsın. Zihin ona göre bir yol haritası çizsin.
Evet. Mesela öfkelenmeyeceğim değil de, değil mi? Daha sakin,
Daha sakin
olaylar
biraz.
karşısında daha sakin tepkiler vermeye çalışacağım.
Ses tonumu yükseltmemeye gayret edeceğim.
Edeceğim. Daha somut ve evet.
Trafikte her şeye takılmayacağım.
Evet.
Her aklıma geleni söylemeyeceğim öfkelendiğimde gibi.
Evet. O zaman bir diğer önerimiz de bu olur. Yani hani 2025 için hedefleri böyle imgeleştirsinler, hayallerini kurabilirler.
Kursunlar.
Nasıl göründüğüne bir baksınlar. Hangi durumda nasıl davranırımı bir zihinsel haritasını oluştursunlar.
Evet. Ya da şimdi ben 50'lere giriyorum. 60'lardaki Serdar.
Ben şu an korku gibi yaşadım
Bu
öyle bir
Serdar'a ne
kaygı.
tavsiye
50'ler,
verir?
60'lar.
Nasıl? Gidişe doğru yakınlaşmak mı? Bence bunlar çok tatlı zamanlar Zeynep ya. Kendimizle barış imzaladığımız, artık telaştan kurtulduğumuz, yaşamla barıştığımız, bütünün parçası olduğumuzu kabul ettiğimiz, geçiciliği kabul ettiğimiz zamanlar. Ya bunlar böyle olursa yaşlılık bana korku veren bir şey değil de çok huzurlu bir şey gibi oluyor. Tamam, bir sürü meseleyi hallettik, detayları hallettik. Artık huzur var, yaşamın anlamı var, evet. İlişkiler var, dostluk var, çocuklarımızın
yani yetişkinliği yaşlılıktan var. Korkmak değil de yaşlılığın yaklaşması. O da o yak 40'lar güzeldi. 40'lar güzel.
Sen yıllar. Kaçları yaşlılık kategorisine alırsın?
60 ve sonrası.
Bence Victor Hugo'nun sözüydü. 40'lar yaşlılığın gençlik yıllarıdır demiş Victor Hugo. Doğru hatırlıyorsam. Yoksa bana mı ait bu söz ya?
Kesin sanadır.
Banadır değil mi?
Serdar Hugo.
Değil mi?
Evet.
Serdar Hugo mu?
Evet.
Güzel bir laf varsa bana aittir. Benim öyle bir sözüm vardır.
Vardır kesin.
Evet. O zaman ömür daha kısaydı tabii Victor Hugo bunu söylediğinde. Şimdi ben aynı şeyi 50'ler 60'lar için söylerim. 50'ler 60'lar yaşlılığın gençlik yılları.
Tabii. İnsan ömrü uzadıkça tabii.
Bence yaşlılık 70'ten önce başlamaz yani.
Yani kitaplarda, gelişim kitaplarında 65 ve üstü yaşlılık, ama bu 70'lere tabii. Değil mi? Ömür uzadıkça.
Evet. Üretmeye devam ettikçe, ilişki kurmaya devam ettikçe, bağ kurmaya devam ettikçe, iyilik yapmaya, nezaket göstermeye, birilerine şefkat göstermeye devam ettikçe gelişim devam ediyor. Yaşlılık
huzurlu bir yer haline geliyor. Bu da şeyle ilgili aslında. Demin imge dedin ya, bu da bizim gözüm, yani çevremizdeki yetişkinlerin, akrabaların falan bir yaşlılık imgesi oluyor. 60 sonrasına dair bir imge. Evet. Olmuş oluyor.
Artık evet. Unumuzu elediğimiz, eleğimizi duvara astığımız evet. Bir şey ve bu modada giriyorlar yani. Sonra ağrıları falan başlıyor. Hastane koridorları başlıyor yani. Umarız oraya girmeyiz yani.
Evet, evet, evet. O zaman yeni yıl diyelim. Herkes kişisel hedefler belirlensin. Bu hep faydalı. Gelişim, değişim bizim için ihtiyaç. Her 10 yılda da zaten yaşımızla beraber özelliklerimiz, davranışlarımız, rollerimiz değişiyor. İster istemez hayat bizi bu değişim içerisine alıyor. 2025'te hepimiz için sağlıklı, mutlu, neşeli, sevdiklerimizle beraber olduğumuz bir yıl olsun gibi temennilerle toparlayalım.
Evet. Ben de şöyle yaparım. Geleceğe bakın tabii ki. Geleceğe dair çalışmalar yapın, düşünsel egzersizler yapın ama geçmişe yönelik de adil olun kendinize karşı. Yaptıklarınız kadar yapamadıklarınız tabii ki olacak. Becerdikleriniz kadar beceremedikleriniz tabii ki olacak. Düşündükleriniz kadar düşünemedikleriniz, hedefleyip gerçekleştiremedikleriniz hep olacak. Bir herhalde bu muhasebeyi yaparken değil mi Zeynep? Adalete de ihtiyaç var.
Tabii.
Kendimize özen göstermeye, şefkat göstermeye, kendimize nezaket göstermeye de ihtiyaç var. Bir elimiz kendi omzumuzda da olsun. Tamam, elinden geleni yapıyorsun zaten. Gayret gösteriyorsun. O iç seslerimiz bizi ne kadar huzursuz etse de, bizi ne kadar dürtse de, bize ne kadar yetersiz hissettirse de bir tarafımız bunun farkında. Elimden geleni yaptım. Evet. Olanlar var, olmayanlar var. Artık olmayanları da önümüzdeki sene yaparız, inşallah. Yani evet. Sağlığımız yerimizde olsun da.
Aslında 2024'ü değerlendirirken de o yüzden kötü bir yıldı gibi de değerlendirmemek lazım. Sizin için zorlayıcıysa. Hani toptancı değerlendirmelerden de uzak olmak başka lazım. İyi olanlar vardı. Zor olanlar vardı. Bize iyi gelmeyenler vardı. Ama iyi olmayanlar da bize pek çok şey öğretti. Deneyim kazandırdı. Bunu 2024'te yaşadıklarınıza deneyim çerçevesinde bakmak da 2024'ü sizin için daha anlamlı bir hale getirir.
Bu arada hedeflerden biri de YouTube'u 100 bin yapmak olsun.
Olsun artık.
Yani bu bizim değil, daha çok sizin hedefiniz
evet,
olsun.
Evet. 2025'te olur artık yani.
Olur inşallah, evet, olur. 100 de olur, 500 de olur ya. Evet. Uğraşıyoruz da ne yapalım ya. Bir sürü video çekiyoruz
evet,
yani.
Evet.
Videolarımızı beğenmeyi, altına yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Elinizi bir aile meselesinin sırtından eksik etmeyin. 2025, 2026, 2027 hepimiz için sağlıklı, huzurlu, yalnız hissetmediğimiz bir zaman olsun. Kendinize iyi bakın. Çokça sevgiler.
Çokça sevgiler. Görüşmek üzere.